1. bölüm 11. ayete geldiğimiz zaman Nahum peygamber sözlerini sertleştirerek konuşmasına devam edecektir. Tanrı Ninava kentini yargılayacaktı ve bunu yapmakla da bütünüyle haklıydı ve adildi. Ama Tanrı aynı zamanda sevgi olan bir Tanrı'dır. Onun suçluyu cezalandırma eylemi gerçekte onun sevgisinin bir sonucudur. Her ne kadar bunu kavrayamıyorsak da bu gerçektir. Nahum 1. bölüm 11. ayette, "Ey Ninova, Rab'be karşı kötülük tasarlayan, şer öğütleyen kişi senden çıktı," diyor. Nahum sözlerine devam ederek, Yahuda'ya karşı bir düşmanın, evet başkenti Ninova olan Asur devletinin bir düşman olarak ortaya çıktığını söyler. Burada kendisinden, "Şer öğütleyen kişi olarak sözü edilen kişinin Asur kralı Senherib olduğu konusunda kutsal kitabın muhafazakar yorumcuları görüş birliği içerisindedir. Asur kralı Senherib zamanında yaşayan bu istila olayıyla ilgili olarak kutsal kitabın 2. Krallar 18. ve 19. bölüm ve 2. Tarihler 32. bölüm ve yine Yaşaya 36. bölüm ve 37. bölümlerinde ayrıntılı açıklamalarda bulunulmaktadır. Tanrı bir şeyi 3 defa söylüyorsa bizim durup bakmamız ve dinlememiz gerekir. Tanrı bir şeyi bir defa söylüyorsa o şey bizim uyarılmamız için yeterlidir. Eğer bir söz 2 defa söyleniyorsa ki bazen Rab size doğrusu ve doğrusu derim diyor, o zaman bu bizim için daha da önem kazanır. Ama eğer bir şey 3 ya da daha fazla defa söyleniyorsa bu hiçbir zaman duymazlıktan ya da görmezlikten gelemeyeceğimiz kadar önemli bir şey olarak kabul edilmelidir. Nahum burada Yeruşalim'e karşı saldırıya geçen yaramaz öğütçüden, diğer bir deyişle kötü öğütçüden söz etmektedir. Bu olayla ilgili tarih sayfalarına baktığımızda Asur kralı Senherib'in Asur ordularını Yeruşalim'e Rabşake'nin komutasında gönderdiğini okuruz. Rabşake, Yahuda kralı Hezekiya'yı o denli korkutmuştu ki Hezekiya'nın neredeyse korkudan kalbi duracak gibi olmuştu. Zavallı adam endişesinden belki de bu zor dönem süresince sabahlara kadar uyuyamamıştı bile. Hezekiya sonra tapınağa gidip Tanrı'ya yalvardı ve bunun üzerine Yeşaya peygamber kendisine Rabbin bildirisini getirerek Rabşeke'nin Yeruşalim kentine tek bir okun bile fırlatılamayacağını söyledi. Bu aynı dönemde Asur devletinin Mısır'a karşı savaş hazırlığı içinde olması nedeniyle Senherib Yahuda'ya gitmek üzere yola gönderdiği ordularının geri dönmesini istemişti. Ama yine de bu dönemde Yahuda Asur'dan çok korktu. Çünkü İsrail'in Kuzey Krallığında yaşayanların çoğunu Babil'e sürgüne götürmüşler ve onlara çok sert davranmışlardı. Nahum 1. bölüm 12. ayette Rab diyor ki, "Asurlular güçlü ve çok olsalar bile yok olup gidecekler. Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da bir daha sokmayacağım." Bu oldukça dikkate değer bir ayettir ve burada vurgulanmak istenen noktayı kaçırmamak gerekir. Asurlular güçlü ve çok sayıda olsalar bile sözüyle Tanrı acaba ne demek istiyordu? Bu ayetin İbranice orijinal metinlerindeki anlamı şöyledir. Onlar az ve de çok olsalar bile. Evet, pek fazla bir şey ifade etmeyen bu söz ne anlama geliyor? İbranice'de pek bir anlam vermeyen böyle bir sözün kullanımı Asurlular arasında kolayca anlaşılmaktaydı. Kutsal kitapta bu şekilde geçen bu sözün kullanımını Tanrı Asurların anlayabileceği bir dilde söylemiştir. İsa'dan önce 6. yüzyıldan kalma çok sayıda Asur hukuk kayıtları Asur dilinde böylesine kullanımların geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Tanrı bu sözde şöyle diyordu. "Eğer tüm ulusça bana karşı durmak amacıyla tek bir insan gibi tek bir yürek ve tek bir vücut olsanız dahi benim karşımda dayanamayacak ve yenileceksiniz." Nahum 1. bölüm 13. ayette "Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım," der. Nahum'un günlerinde bu imkansız gibi görünmekteydi çünkü Asur devletinin uzun bir zaman daha varlığını sürdürmesi bekleniyordu. Böyle olduğu halde Tanrı o dönemde o ulusun boyunduruğunu kıracağım diyordu. Tanrı sözlerine devam ederek şöyle dedi Nahum 1. bölüm 14. ayet. "Rab artık soyunu sürdürecek, torunların olmasın diye buyurdu. Ey Ninova, tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim," diyor. "Mezarını hazırlayacağım çünkü sen aşağılıksın." Tanrı'nın Ninova'ya söylediği sözler gerçekten oldukça zordu. "Senin mezarını yapacağım, yani seni gömeceğim," diyordu. Böylece Asurların sonu gelmiş olacaktı. Son zamanlarda bir Asurluyla ya da bugünkü deyişiyle bir Süryani ile bilmiyorum karşılaştınız mı? Biraz zordur. Bugün Asur soyundan gelen Süryanilerin sayısı çok azdır ve bunların bugün yeryüzünde bir ülkeleri de yoktur. Tanrı onlara "sizi gömeceğim," demişti ve aynen öyle oldu. Tanrı onlara ayrıca "putlarınızı, ilahlarınızı kökünden söküp atacağım," dedi. Sonunda İsa'dan önce 612 yılında Medler ve Babililer Ninova kentini ele geçirdiler ve taş üstünde taş bırakmazcasına kenti yerle bir ettiler. Kendileri tek tanrı inancına sahip olan putlara tapınmayan Medler, Asur putperestliğine de böylece son vermiş oluyorlardı. Nahum 1. bölüm 15. ayette işte müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor. Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın, adak sözünüzü yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha, çünkü o büsbütün yok edildi der. Tanrı onlara Nahum peygamber aracılığıyla şöyle diyordu. Beni bırakmayın, Musa peygamber aracılığıyla verdiğim yasal sistemden uzaklaşmayın, vazgeçmeyin. Çünkü ben sizin düşmanlarınızı yok edeceğim ve size sevinçli haber getirecek olan Mesih'i göndereceğim. Nahum peygamber bu ifadeyi Asurlarla ilgili olarak kullanıyordu. Nitekim Yaşaya peygamber de aynen bu ifadeye benzer bir açıklamayı Yaşaya 52. bölüm 7. ayette yapmakta ve şöyle demektedir. Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesini getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına, Tanrınız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor der. Yaşaya peygamber bu açıklamayı İsrail'in güney krallığı olan Yahuda krallığına yazdığı zaman Babil'in yıkılışıyla ilgili olarak yazmıştı. Evet, Nahum peygamber ise bu sözleri kuzeydeki krallığa yazdığı yazılarda dile getirir ama Babililerle değil de Asurlarla ilgili olarak konuşuyordu. Sonra dikkat edecek olursanız Paulus da bu aynı konuyu İncil'de ele alarak Romalılara yazdığı mektup 10. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde bu konuyu şöyle dile getirdi. Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Öyle inanıyorum ki bu sözü ilk olarak Nahum, sonra da Yaşaya kullandı. Son olarak da Paulus, Yaşaya'dan alıntı yaparak Romalılar mektubunun İsraillere ilişkin yazdığı 9, 10 ve 11. bölümlerde bunu biraz farklı bir şekilde yorumlayacaktı. Paulus, Romalılar mektubunun bu bölümlerinde Tanrı'nın İsrail ulusuyla ilgili tasarlarını henüz sonuçlandırmadığını ve gelecekte onlara yeniden sevinç getiren haberlerin müjdeleneceğini söyleyecekti. Ama bu sözler sadece İsrail ulusuyla sınırlı değil, dünyanın tüm ulusları ve bütün insanlar için de geçerlidir. Elçi Paulus Romalılar'da açıkça şunu söyler. Her kim Rabbin adını anarsa, yani çağırırsa kurtulacaktır. Ama onlara bu haberi anlatacak biri olmazsa onlar bu haberi nasıl duyacaklar? Elçilerin gönderilmesi gerekmektedir ve bu gönderme işini de Rabbin kendisi yapacaktır. Yaşaya peygamber dağlar üzerinde müjdecinin ayakları ne güzeldir der. Burada güzel olan sadece bu müjdecilerin ayaklarının güzel oluşu değildir. Bundan daha da güzel olanı insanlara sevinç getiren haberlerin verilecek olmasıdır. Elçiler bu haberi duyurmak için arabayla, uçakla veya yaya yolculuk yapmış olabilirler. Ya da bu haber onlara radyo ya da kasetler yoluyla ulaşmış olabilir. Ben ayaklarımın güzel olmasını, ayaklarımın esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olmasını Efesler 6. bölüm 15. ayete göre isterim. Benim bugünkü amacım radyo yoluyla bütün dünyaya ulaşmak ve insanlara Tanrı'nın sevinç getiren haberini kendi dillerinde anlatabilmektir. İşte bu nedenle ki Tanrı sözü hemen hemen dünyanın her diline ve lehçesine çevrilmiş durumda. Radyo Tanrı ruhunun kutsal yazıları çok çarpıcı bir şekilde kullandığı oldukça etkili bir iletişim aracıdır. Bu kısa Nahum kitabını çalışarak tefsir konusunu, yani kutsal kitabın nasıl yorumlandığını öğrenebilirsiniz. Nahum size Tanrı sözünün nasıl yorumlanacağını anlatır. Her şeyi anlasak ya da anlamasak da Tanrı sözünü literal olarak, yani olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini Nahum bize daha önce anımsatmıştı. Yazılan her bir sözün bir açıklaması vardır ve eğer bizler bunu anlayamıyorsak sorun kutsal yazılarda değil bizim kendimizdedir. Yine öğrendiğimiz bir başka gerçeğe göre Tanrı bu kutsal sözleri belirli bir dönemde, belirli bir ulusa doğrudan yine başka bir dönemde yaşayan insanlara değişik bir yoldan yorumlamıştı. Ve bu aynı sözlerin bugün ulaştığı adamların çok daha farklı olduğunu ve hitap ettiği insanların ise yeryüzünde yaşayan insanların tümü olduğunu biraz önce yorumladım. Evet, kutsal kitabı düzenli olarak okumalı ve çalışmalı ve bu sözlerin ne şekilde yorumlanacağı konusunu kutsal ruhun yönlendirmesine bırakmayı öğrenmeliyiz. Nahum 2. bölümde Tanrı'nın cezalandırılışı konusundaki kararının uygulanmasını görüyoruz. 2. ve 3. bölümlerde Tanrı'nın Ninova kentini yok etme yönünde aldığı kararın uygulanışında sergilenen Tanrı adaletini ve iyiliğini göreceğiz. Tanrı Ninova kentinin sadece yok edileceğini söylemedi. Ama söylediği sözü aynen gerçekleştirdi. Hem de çok çarpıcı bir şekilde gerçekleştirdi. İlk olarak Asur'un yıkılışına bakalım. Nahum peygamber 2. bölümde Asur üzerine gelecek olan korkunç bir yargı konusunda peygamberlikte bulunuyor. Bu peygamberliğin aynen söylendiği gibi gerçekleşmesine tarih de tanıklık etmektedir. Tanrı bu yargının kesinlikle geleceğini 1. bölümün 14. ayette şu sözlerle dile getirmişti. Senin mezarını yapacağım çünkü sen alçaksın. Diğer bir deyişle Tanrı Asur'a seni gömeceğim diyordu. Ve Tanrı aynen böyle yaptı. Asur'u yargıladı ve korkunç bir şekilde cezalandırdı. Nahum 2. bölüm 1. ayette saldırı altındasın ey Ninova, surlarını koru, yolu gözle, belini doğrult, topla bütün gücünü diyor. Burada sözü edilen İsa'dan önce 612 yılında Asur devletine saldıran ve büyük bir yenilgiye uğratan Nabopolassar komutasındaki Med-Babil ordularıdır. Nahum peygamber burada Asurlulara biraz da alay edercesine kendinizi korursanız iyi edersiniz diyordu. Asurlular hiç kimseye acımamışlardı. Başkentleri olan Ninova'nın asla ele geçirilmez olduğuna inanıyorlar ve her çeşit saldırıyı ve yargıya karşı ayakta kalabileceklerini düşünüyorlardı ama Tanrı bu ulusu açıktan aşağı yok edileceksin dedi. Nahum 2. bölüm 2. ayette çünkü Rab Yakup'un soyunu İsrail'in eski görkemine kavuşturacak. Düşmanları onları perişan edip asmalarını harap etmiş olsa bile der. Nahum burada Asur'un yargılanacağı zamanın gelip çattığını söyler. Çünkü Tanrı kendi halkı olan Yahudilerin cezalandırılışını sona erdirmek ve onları yeniden ayağa kaldırmak üzereydi. Bu ayette geçen Yakup ve İsrail terimleri buna işaret eder. Yahudilerin güneydeki Yahuda krallığı ve kuzeydeki İsrail krallığını burada geçen İsrail ve Yakup terimleri temsil etmektedir. Yine bu ayette geçen soyguncular sözcüğü Tanrı halkının düşmanlarını özellikle de Asurluları temsil etmektedir. Asma çubukları ise büyük bir olasılıkla İsrail ulusunu temsil ediyorlardı. Bu konuda 80. mezmur 8 ila 16. ayetlere bakabilirsiniz. Bu bölüm Nahum peygamberin yaşadığı zamandan yaklaşık 100 yıl sonra gerçekleşen olayların bugün doğru tarihsel kaydı olarak kabul edildiği ayrıntılı peygamberliğini içermektedir. Bu bölümde Tanrı'nın Asur üzerindeki yargısının sonlandırılmasını, Asur'un bir daha asla yeniden ortaya çıkamayacağı gerçeği vurgulanmaktadır. Gerçekten Asur bir daha tarih sahnesinde görülmemiştir. Ne de gelecekte görülecektir. Kutsal kitaba göre diğer bazı uluslarla birlikte Babililer de gelecekte bir gün tarih sahnesinde yeniden yerlerini alacaklar. Ama işte antik çağların en güçlü uluslarından biri olan Asurların yeniden ortaya çıkamayacakları Tanrı tarafından kutsal kitapta açık bir şekilde belirtilmektedir. Ninova'nın düşüşü burada oldukça açık terimler kullanılarak açıklanmaktadır. Ninova'nın düşüşü gerçekten de çok korkunçtur. Bu nedenle Nahum kitabının 2. bölümünü İncil'de geçen şu sözlerle özetlemek mümkün olacaktır. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayet. İnsan ne ekerse onu biçer. Asurlular yeryüzünün gelmiş geçmiş en acımasız, en gaddar uluslarından biriydi. Örneğin Asurluların yaptığı en acımasız şeylerden bir tanesi düşmanı çenesine kadar toprağın içine gömmek ve başının üzerine bir bardak su koyduktan sonra onu o sıcak çöl güneşinin altında korkunç bir ölüme terk etmekti. Bu Asurluların sıradan marifetlerinden sadece birisiydi. Asurluların düşmanlarına hiç akla gelmedik sürprizleri vardı. Tarih sayfalarına da geçen söylentilere göre Asur ordusunun yolu üzerinde bulunan köylerde yaşayan insanlar bu gaddar Asurların eline düşmektense kendi canlarına kıymayı tercih ettiler. Evet, antik çağda Asurlardan korkmayan bir ulus hemen yok gibiydi. Nahum kitabının bu bölümünde Asurların yeniden hareket etmeye başladığını okuyoruz. Ama bu kez ilerlemek için değil, geri dönmek için hareket ediyorlardı. Artık saldırı durumunda değildiler. Medler ve Babililer onlarla savaşmak için çoktan yola çıkmışlardı. Nahum 2. bölüm 3. ayette askerlerinin kalkanları kıpkızıl, yiğitler atlar kuşanmış, savaş arabalarının demirleri hazırlık günü nasıl da parlıyor, çam mızraklar sallanıyor havada der. Yiğitlerin kalkanı kızıl edildi sözü bazılarının söylediği gibi kalkanlarının kanla kızıl yapıldığı anlamına gelmez. Asurlular özellikle kırmızıya çalan renklere tutkundular. Yaratmış oldukları bütün sanat eserlerinde kırmızıyı kullanmışlardı. Asurluların kırmızıya karşı büyük bir tutkularının olduğunu söyleyebilirim. Yaptıkları her şeyi ya kırmızı renkte yaparlar ya da bu şeyi daha sonra kırmızıya boyarlardı. Bazı kutsal yazı uzmanları onların kalkan kullandıklarını ve kalkanlarına çarpan güneş ışığının karşı duvara kızıl yansıdığını da söylerler. Acaba her şeyi niye kırmızı renkte yapıyorlardı? Bir inanışa göre bunu düşmanlarını korkutmak amacıyla yapıyorlardı. Siz de biliyorsunuz. Savaş durumunda düşmanla savaşmak kadar düşmanı moral yönünden yıpratmak, korkutmak ve çökertmek de oldukça önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri atom bombası atacağı uyarısında bulunduğu zaman Japonlar Amerika'nın blöf yaptığını düşündüler. Bu uyarıyı ciddiye almamışlardı. Oysa Amerika blöf yapmıyordu ama yine de Japonlar bu uyarıyı göz önüne almadılar. Birçok kişi bu korkunç bombanın atılmasından Amerika'yı sorumlu tutuyor. Bu doğrudur. Ama öte yandan Japonlar bunu ciddiye alarak gerekli askeri ya da siyasal önlemleri de alabilirlerdi. Durumun o noktaya gelmesine engel olmaya çalışabilirlerdi. O dönemde sürekli olarak her iki tarafta asker kaybediyor ama savaş bir türlü son bulmuyordu. Bombanın atılması savaşı sona erdirdi. Amerikalılar kendilerini bu konuda haklı görmekte, adaletin bu yolla gerçekleştiğini düşünmektedirler. Nahum kitabında da bu prensibin aynen gerçekleştiğini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Böylesine acımasız ve gaddar olan Asurlular burada ne ektilerse onları biçmekteydiler. Tanrı adalet tanrısıdır. İlk atom bombasını atanlar olduklarından dolayı Tanrı'nın Amerika'yı cezasız bırakacağını ya da bunu görmezlikten geleceğini düşünmüyorum. Tanrı sözü insan ne ekerse onu biçer der. Er geç bunları yapanlar cezalarını bulacaktır. Buradaki nokta savaş halindeyken düşmana rahatlıkla blöf uygulama yoluna gidebilineceği noktasıdır. Asurların hemen hemen her şeyde kırmızıyı kullanmalarının bir nedeni de bu olabilir. Zorlu erler allar giydiler diyor eski çevirde. Evet, Asurların kırmızılara, diğer bir deyişle allara büründüklerini burada bir kez daha görmekteyiz. Asurlular kırmızı renkte üniformalar kullanıyordu. Hazırlığı gününde cenk arabaları çeliklerin aleviyle parlıyor ve mızraklar sallanıyor der yine eski çevirde. Burada sözü edilen cenk arabalarının zırhlı olduğu anlaşılmaktadır. Asurların savaş arabaları bugün Mısır müzelerinde görüldüğü gibi ağaçtan yapılmıyordu. Mısırlılar savaş arabalarının büyük bir kısmını ağaçtan yapardı. Ama son model ve geliştirilmiş savaş arabalarını belli ki Asurlular yapmıştı. Nahum 2. bölüm 4. ayette sokaklardan fırtına gibi geçiyor savaş arabaları. Meydanlardan koşuşturuyorlar her yöne. Şimşek gibi seyirtiyorlar. Görünüşleri meşalelerden farksızlar. 4. ayet bize burada kutsal kitabın çok yanlış yorumlandığı bir metodu tanıtmaktadır. Diyelim ki Nahum burada Asurların savaş arabalarıyla düşman ordularının savaş arabalarının karşı karşıya geldiği bir savaşı anlatsın. Düşman orduları Asurlara saldırdıklarında karşılarında çok iyi korunan Ninova kentini buluyorlardı. Antik çağın ünlü Yunan tarihçilerinden Diodoros Siculos Ninova kentinde her biri 300 metreye yaklaşan 1500 kule bulunduğunu yazar. Düşman ordularının saldırısı sırasında Dicle Nehri'nin suları hiç alışık olmadık ölçüde yükseldi. Ninova kentinin tamamı sular altında kaldı. Düşman ordularının yapamadığını Dicle'nin suları yapmıştı. Ninova kentinin duvarlarını yerle bir etti. Sular çekildikten sonra düşman için Ninova'ya girip kenti ele geçirmek çok kolay oldu. Sulama kanallarının yolunu değiştirerek suyu kentin sarayına doğru yönlendiren düşman orduları bu yolla kralın pes etmesiyle kenti kolayca ele geçirmişlerdir. Kent duvarlarının yıkılmasıyla düşman ordularının savaş arabaları kente girmişler ve içeride kısa da sürse çetin savaşlar yaşanmıştır. Peygamberliğin yorumlandığı yorum tekniklerinden beğenmediğim birini şimdi size sunacağım. Maalesef günümüzde bu tekniğe başvuranların sayısı oldukça fazla. Örneğin, kimileri bu ayetin otomobille ilgili bir peygamberlik olduğunu düşünüyor. Günümüzde sık sık büyük siyasal olaylar ve büyük felaketler yaşandığı içindir ki insanlar arasında peygamberliklere büyük bir ilgi duyulmaktadır. Ama peygamberlikler konusuna girdiğimizde çok aşırı uçlara, fanatikliğe kadar gidilebileceği tehlikesinde göz ardı yapmamamız gerekir. Öyle inanıyorum ki bir devlet adamı Winston Churchill şöyle dedi. Fanatik düşüncesini değiştiremeyen ve saplandığı konuyu değiştiremeyecek olan kişidir. Ne yazık ki bazı insanlar günümüzde çok sınırlı olduğu halde sadece peygamberlik konusu üzerinde eğitilmekte ve yaptıkları yorumlarda oldukça aşırı düzeye giderek fanatikleşmektedirler. Sevgili arkadaşım bu peygamberlik ayetinin dünya ile uzaktan yakından ya da otomobille uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Otomobiller sokaklarda öteye veriye saldırmadıkları için bu küçücük ipucuyla dahi olsa bu ayetin otomobillerden söz etmediğini söyleyebiliriz. Doğrudur, bazen şoförler sarhoş haldeyken araba kullandıklarında sağa sola çarpıyorlar ama arabaların kendisi bunu yapmazlar. Bazen arabalar park ettikleri yere öylesine çakılırlar ki frenleri kilitlendiğinden olsa gerek yerinden dahi oynatamazsınız. Arabalar deli gibi sokaklarda koşmaz. Bazen birbirlerine çarparlar ve kaza dediğimiz olay gerçekleşir. Geçenlerde yine bir yerdeyken yola çıktığımızda bir de gördük ki 6-7 araba arka arkaya çarpışmıştı. Yapılan kontrollerde şoförlerin büyük bir bölümünün alkollü olduklarını bir sonraki günkü gazetelerde okuduk. Evet, burada söylemek istediğim şey bellidir. Arabalar deliler gibi sokaklarda koşup birbirine çarpmaz. Bunu yapanlar ya da buna neden olanlar dikkatsizce araç kullanan sürücülerdir. Nahum peygamber cenk ya da savaş arabaları deli gibi sokaklarda koşmakta, meydanlarda öteye beriye saldırmaktadır derken acaba ne demek istiyordu? Bilmem bazı tarihi filmlerde seyrettiniz mi? Eski dönemlere ait eşyaların sergilendiği müzelerde de bunları görmek mümkündür. Eski savaş arabalarının tekerleklerine her iki taraftan takılan çelikten yapılma kılıca benzer çok keskin ve tehlikeli bıçaklar bulunurdu. Savaş arabasını kullanan asker arabasını düşman savaş arabasına yaklaştırır ve yan yana koşarlarken tekerleğin ucundaki bıçakları düşman arabasının tekerleklerinin içine sokarak tekerleği ayakta tutan tahtaları parçalar, böylece düşman savaş arabasını bir daha kullanamayacak şekilde saf dışı bırakırdı. Nahum peygamber cenk ya da savaş arabaları deli gibi sokaklarda koşmakta, meydanlarda öteye beriye saldırmaktadır derken açıkçası bunu söylemek istiyordu. Yoksa bu ayetin günümüzün otomobilleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Görünüşleri sanki meşaleler, şimşekler gibi seyirtmekteler. Savaş arabasının hızı bugün bize yavaş görünse de o dönemlerde çok hızlı hareket eden araçlar olarak kabul edilirlerdi. Asurlular o dönemin en gelişmiş savaş arabalarını yaptı ve bunları gören düşmanlar da benzer teknikler kullanarak onların teknolojisini yakalamaya çalışıyorlardı. Bunlar kent sokaklarında, meydanlarda ya da kent dışındaki yerlerde birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde ortalık tam bir cehennem alanına dönüyordu. Burada Nahum bize bunu açıklar. Tanrı sözünden ahlaki ve ruhsal dersler çıkartabilirsiniz. Bunu kabul ederim. Ama bu peygamberliği alıp bu sözleri aynen olduğu gibi literal anlamda günümüz için yorumlamanızı kabul etmekte zorluk çekerim. Nahum kitabının çok ilginç ve çarpıcı bir kitap olduğunu şimdiye kadar herhalde fark ettiniz. Burada kutsal yazıların yorumlanışında yararlanılan başka büyük bir yorum tekniği daha karşımıza çıkar. Örneğin Yeşaya 17. bölüm 10. ayette geçen: "Çünkü ey İsrail, seni kurtaran Tanrı'yı unuttun, sığındığın kayayı anmaz oldun. Bunun yerine güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun." sözünün bugün o ülkede çok sayıda yetişen portakal ağaçları anlamında kullanıldığını söyleyemezsiniz. Portakal ağaçlarının doğal yurdu zaten bugünkü İsrail yani Filistin topraklarıdır. Gerçekten İsa'dan önce 900'lü yıllarda yaşamış olan Süleyman peygamberin günlerinde bile o ülkede bol bol portakal yetişmekteydi. Süleyman peygamber kutsal kitaptaki Ezgiler Ezgisi adlı kitabında elma ağacının altında oturmanın güzelliğinden söz etmektedir ki burada geçen elma sözcüğüyle belirtilmek istenen şey aslında narenciye türündeki içi bol sulu meyve ağacıdır. Ben şimdi bunu söylemek istiyorum ki kutsal kitabı yorumlarken dikkat edelim. Farklı bir zamanda, farklı bir ulusa hitap ederek söylenmiş sözleri güncelleştireceğiz diye akla gelmedik ilginç yorumlarda bulunmamalıyız. Bölümleri az olan küçük Yunus ve Nahum kitaplarının işlediği konuları birlikte ele aldıklarını burada bir kez daha söylemek isterim. Yunus kitabında herhangi bir peygamberlikten yani geleceğe yönelik herhangi bir ön bildiriden söz edilmez. Yunus kitabında Yunus peygamberin Ninova halkına kurtuluş müjdesini götürürken yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Yunus peygamberin bu müjdeleme çalışmaları tüm Ninova halkının Rabbe dönmesiyle ve Tanrı'nın üzerlerine getirmekte olduğu cezayı kaldırmasıyla sonuçlanmıştı. Ama zaman geçmiş, Ninova halkı yine Rab'den uzaklaşmıştı. Yunus peygamberden 100 yıl sonra Tanrı Nahum peygamberi göreve çağırdı ve peygamberin görevi bütünüyle Ninova kentine yöneliktir. Bu nedenle Nahum kitabının bütünüyle Ninova kentinin yıkılışını hazırlayan nedenlere, kentin nasıl yıkılacağına ve bu yıkılışın ne gibi etkiler bırakacağına ilişkin peygamberlikler olduğunu görmekteyiz. Bu sözlerin gerçekleşmesiyle Ninova öylesine bir yer olmuştur ki, nitekim 1850'lerde yapılan kazı çalışmalarına kadar hiç kimse bu kentin kalıntılarının nerede olduğunu dahi bilememiştir. İşte bu kazılar yoluyladır ki Asur medeniyeti ve Ninova kentiyle ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olarak bu peygamberliğin tamamıyla gerçekleştiğine de tanık olmaktayız.